BIST ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas.
Yüzünüzde tatlı bir gülümseme.
Evet.
Sebebini öğrenebilir miyim?
Amerikalıların bir deyim vardır. Bankaya kadar koşuyor diye ondan. Ya şaka bir yana, yani çok uzun yıllardır alışmadığım bir yabancı müşteri ilgisi var. Kahvaltıdan Zoom'a koşuyoruz. Gelecek haftada randevular birikmeye başladı. Tabii yani bu iş içinliği korkunç yorucu oluyor. Piyasalarda belki daha görünmedi ama yıllardır yani hatırımızı sormayan, telefon açmayan insanların toplantı istediklerini görüyoruz. Bunun bir şekilde yakında piyasa performansına döneceği düşüncesi içindeyim şahsen.
Şey, ilgi size mi yoksa Türkiye ekonomisine mi?
İlgi Türkiye'ye, iki soru soruyorlar sıklıkla. Bir, TCMB ne kadar dövizi kontrol edebilir, yani kaç ay? İkincisi, siyasetle ne oluyor? Allah rızası için bize anlatsana.
Önce sponsorumuz Midas'a teşekkür ederim. Kendinin özelliklerini zaten seyircimiz biliyordu ama biz program içinde Midas'ın güzel özelliklerinden bahsedeceğiz. Açıklama kısmında linkten de zaten ulaşabilirler Midas'a ilgi her şeyi.
Ben de çok teşekkür ediyorum kendilerine.
Bugün Cuma yayını, biraz ekonomi, biraz da gündem konuşacağız.
Okay.
Konu çok hızlı başlayalım. Önce enflasyon ve faiz tahmininizi arayayım. Çünkü pazartesi günü enflasyon açıklanacak. Perşembe günü de Merkez Bankası faiz kararını verecek. İkisi hakkındaki beklentiniz nedir?
Valla piyasa 3-3,5 arası bekliyor. Bence pozitif sürpriz yapabilir. Bu sağlık katkı paylarını falan geri aldı hükümet. Yani 3'ün altında çıkabilir. Merkez Bankası da 250 bas puan faiz indirecek. Bence Mart'ı çok rahat atlatırız. Nisan'da asıl şey başlıyor. Sırat Köprüsü başlıyor.
Sırat Köprüsü enflasyondaki trendin yukarı gideceğini ve faiz indirmenin yavaşlayacağını düşünüyorsunuz.
Ya çok kötü bir döneme denk geldi. Şimdi Mart'ın Ramazan olması, Ramazan'da geleneksel olarak enflasyon artar. Merkez bakmıyor buna da, enflasyon beklentilerinin de artması mümkün. Yani sanki çok bol varmış gibi 2 milyar dolar yumurta ihraç ediyor Amerika'ya. Ne diyeyim yani. Gıda fiyatları başta, enflasyon beklentileri yukarı çıkacak. Mart'taki faiz indirimine piyasalar tepki vermez. Şu veya olumlu veya olumsuz anlamda, ama arkasından faiz indirimleri devam edecekse bence bunun için enflasyonda çok ciddi bir enflasyon beklentilerinde çok ciddi bir gerileme lazım. Onu da öngörmüyorum açıkçası.
Atilla Bey, şimdi buradan küçük bir parantez açıp küresel piyasaya geçmek istiyorum. Çünkü son bölümümüzde, çarşamba günü çektiğimiz bölümde dediniz ki ABD piyasalarında başlayarak özellikle orada küresel piyasada bir çarkantı olabileceğini söylediniz. Hatta tarih de verdiniz. Dikkat edin dediniz. Çok uyardınız. Ama beklediğinizden hızlı mı oldu? Çünkü ABD piyasalarında düşüş devam ediyor. Hatta güçlü bir şekilde devam ediyor. Ne oldu?
Perşembe akşamı çok kötü. Evet ya, zaten yani hem piyasanın yönünü hem de zamanını biliyorsan Nobel veriyorlar. Daha da ötesi bu Türkiye'de falan bir yere kapatıp seni 100 milyon dolar para ödüyorlar. Biraz erken başladı. Devam edecek. Çok şey birden oluyor. Bir, Trump her gün fiyatlanması çok zor. Gümrük vergisi tehditleriyle ortaya çıkıyor. İkincisi, artık bunların ciddiye alınması gerektiği söyleniyor. Amerikan ekonomisi yavaşlıyor. Bu yüksek teknoloji şirketlerinin DeepSeek yüzünden çok karlı olmayacağı korkusu başladı. Zaten çok abartılıydı fiyatlamaları. Ben buna bir de Fed faiz indirmeyeceği ekleyebilirim. Çünkü ABD'de enflasyon yükselecek. Bütün bunları yavaş yavaş piyasa fiyatlamaya başladı. Daha önce ya Trump çok üfler de yangın çıkarmaz şeklinde bir anlayış vardı. Bu bozuluyor. Ve en son olarak da misillemeler başlayacak. Bütün bunlar çok ciddi bir karmaşa yarattı Amerikan piyasalarında. Zaten yani %100 değil ama S&P düştüğünde başka piyasalarda da çok alım beklememek lazım. Nadir istisnası vardı. Türkiye bunlardan birisi. Devam edecek. Yani geçen yayında da anlattım. Bütçenin detaylarını görmeye başladık. Şu haliyle Amerika'da bütçe açığına senede 450 milyar dolar civarında ekleyecek. Peki bunu nasıl karşılayacaksınız? Vergi indirimi falan, tamam güzel. Harcamaları keseceksiniz. Nereden keseceksiniz? Onun cevabı yok. Bu doge falan palavra. Yani onlar hiçbir şeyi kesemezler. Sadece insanları taciz ederler. Bu bizdeki doge'nin yaptıkları bizdeki tasarruf genelgesine benziyor. Çok gürültü yaratır, hiçbir sonuç vermez. O zaman da akla iki şey geliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile gıda yardımını keseceksin. O zaman da seçmen isyan eder. Trump filan silinir. ara seçimlerde de tek oy alamazlar. Bunun tek bir yolu var. Gümrük vergisi toplayacaklar. Şöyle söyleyelim. Çin'in işte Amerika'ya 300 milyar, rakamları örnek olarak veriyorum. 300 milyar dolar ithalatına %20 oldu şimdi vergi. 60 milyar dolar yok. 60 milyar dolar mı? 60 milyar dolar cebi. Kanada'nın belki daha da fazla var. Meksika'nın da var. Bu şekilde gümrük vergisi toplayarak gelir vergisi kayıplarını telafi edecekler. Böyle bir plan içindeler. Ama tabii bu ekonominin bir tarafından öteki tarafına kaynak transferi yaptığı için çok ciddi bir şekilde ekonominin dengesini bozuyor. Ve bütün bunları fiyatlamak imkansız. Yani ne bileyim, bir şirketi alırken, hisse senedini alırken maliyet yapısına bakarsın. İşte fiyatları arttırabiliyor mu? Pazar payı şu bu. Bunların hiçbirini hesaplayamıyorsun artık. Bu yüzden bu kargaşa daha devam edecek. Yani Mart ayı boyunca tabii bir noktada yeteri kadar fiyatlar düşünce durulur. Ben çok tabii, ciddi tabii. bir tehlike görmüyorum ama bu öyle hani sütün karıştırılması gibi, süt duruluncaya kadar piyasalarda çalkantı ve satışlar devam edecek.
Şimdi ufak bir parantez açacağım. Sponsorumuz Midas'a. Evet. Madem borsadan bahsetmişken Midas'tan bahsetmemek olmaz. Teşekkür ediyoruz kendilerine.
3 milyon kişinin kullandığı ve girişim sermayesiyle hayata geçirilmiş bir çevrim içi aracı kurum, finansal kurum. Çok önemli özellikleri var. Benim en sevdiğim anında ve bedava bilgiye erişim. İşte canlı borsa verileri veyahut da piyasa verileri. Yine aynı şekilde uzmanların piyasalar hakkındaki görüşlerine erişebiliyorsunuz. Ve Borsa İstanbul'da komisyon yok işlem yaptığınızda. Amerika'da da işlem yapabiliyorsunuz. Orada 1,5 dolar gibi bir toplam ücret alıyorlar. Dolayısıyla orada da komisyonlar çok ucuz. Yani kimseye yatırım tavsiyesi veremem. Ama Midas platformu, aynı zamanda ben bile girip okuyabildiğime göre bayağı basit kullanılabilir onun. Hızlı, güvenilir, kullanılabilir. Hepsi mallarınızın takas bankta saklanıyor. Bunu da bilmekte fayda var. Ve Midas kendi adına pozisyon almayan bir aracı kurum. Aracı yani. Dolayısıyla bir riski de yok. Bu yüzden bir linklere göz atmanızı, en azından platformu gezip araştırma analiz kısmını incelemenizi tavsiye ederim.
Evet. Birden fazla yatırım enstrümanı aynı uygulama içerisinde. Borsada, ABD borsa, fonlar hepsini bulabiliyorsunuz diyoruz. Ve dediğiniz gibi açıklama kısmındaki linkte her şeyi bulabilirsiniz. Trump'ın sonuçta ekonomiye canlandırması, özellikle Amerikan ekonomisi canlandırması, iç pazarı güçlendirmesi, işte şirketlere bazı teşvikler ve ama vergi avantajları sağlanması bekleniyordu. Ve bunun da işte sonuçta şirket bilançosunu pozitif etkilemesi ihtimali de var. Aha. Borsada Trump vergisini ne zaman görürüz?
Vallahi Haziran'a kadar beklemiyorum. Çünkü bu bir süreç. Gümrük vergileri salınacak. Karşı taraf bir silime yapılacak. Sonra pazarlık masasında oturulacak. O pazarlıkların sonuçları çok tartışılacak. Ve bunun ekonomi üzerindeki etkileri görülecek. Ve en önemlisi piyasalar açısından. Bu manzara yeniden şekillenmeden de Fed'den kimse faiz indirimi beklemesin. Dolayısıyla satışlar çok uzun sürmeyebilir. Ama ondan sonra uzun süren bir duraksama dönemi ve haber akışına göre hareketlenme bekliyorum açıkçası.
Peki bizim borsamız? Şimdi bizim hikayemiz tabii Amerika'dan çok farklı. Gümrük tarifeye de direkt doğrudan bize şu anda bir şey vurmadı. Kendi içerideki hikayemiz de dediğimiz gibi farklı. Özellikle biraz sonra konuşacağız bu Kürt mevzusundaki, Kürt sorundaki atan adımlarla birlikte. Zaten düşük seviyede seyreden bir borsa var. Ama ne olursa olsun tabii ki özellikle ABD piyasalarından etkileniyor. Sonuçta küresel tabii. yatırım iştahı diye bir şey var. Bu küresel piyasalardaki sarsıntının Türkiye'ye nasıl etkilemesini beklersiniz borsasına?
Ya bir kere önce şunu söylemek lazım. Yani elimizde en son Ocak rakamları var. Şubat'ta yakında yayınlanır. Hisse senetleri bazında konuşuyorum. Çin'e bir 200 milyon dolar girmiş. Diğer gelişmekte olan piyasalardan 700 milyon dolar çıkmış. Şubat'ta bir miktar para girmiş oldu. Dünyanın hiçbir yerinde şu anda gelişmekte olan ülke hisse senetlerine talep yok. Özellikleri ne olursa olsun. Bu Türkiye'deki hareketsizliği anlatıyor. Bu faizlerde bireysel gelmez borsaya haklı olarak. Yabancıyla gidebilecek. Yabancı yavaş yavaş alım yapıyor çok küçük miktarlarda. Bir de yayının başında söyledim. Hani ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kimseyi de yönlendirmeye çalışmıyorum ama eğer ne bileyim işte New York'tan bir fon yöneticisi bir saatini bana ayırıyorsa herhalde adamın Türkiye'yle bir ilgisi vardır. Bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Umarım tabii ki bu küresel çalkantı içinde Türkiye bir güvenli liman statüsüne kavuşur. Diyeceksin ki yani hani Türkiye'de yaşayan bir insan olarak en son, evet. hani, Türkiye hakkında çok şey söyleyebilirim. Evet. Ama öyle değil işte. Şu hikayenin yavaş yavaş şekillendiğini düşünüyorum. Ya tamam artıları var eksileri var da ortada bir gerçek var. Senin Merkez Bankan kuru çıpalamış. Bu carry trade fırsatı yaratıyor. Ama borsada da bir carry trade fırsatı yaratıyor. Şimdi bak Güney Kore'de mesela ne bileyim Samsung örnek ol. Çok karlı bu sene karları patlayacak. Alacağın da Güney Kore Won'u şey gibi düşüyor.
Kurdan dayak yiyorsun.
Kurdan dayak yiyorsun. Türkiye'de bunun oranı belli. Ve enflasyon yüzünden de şirket karları daha az artacak veya daha az yavaşlayacak. Yani ciddi bir şey var yukarı potansiyeli. Zaten tahvil ve swap tarafında görüyoruz. Giriyor para sürekli olarak. Hisse senetlerinde de bunun artık yavaş yavaş görüleceğini umuyorum. Yine de borsa işte sene sonu 14 bin puan bekleniyor. Mart'ta 11-12 bin puana gider diyemem. Ama en azından böyle her şeyin satıldığı bir ortamda biz daha az zarar görebiliriz. Açıkçası diğer yayınlarımda da söylüyorum. Ben muhafazakar bir yatırımcı, daha doğrusu birikimci olarak Mart ayında riskten kaçarım. Ne olacağı hiç belli değil. Yalnız Trump değil, Türkiye'yi de konuşacağız. Birçok hareketli parça var. Bunların nereye oturacağı hiç belli değil. Ben Ukrayna'da ateşkes falan bunlara kesinlikle inanmıyorum. Ama öyle bir şey olursa millet bu sefer yeniden inşa ve imar faaliyetlerinden kim yararlanır diye bakacak. O zaman bizim borsa yükselir. Ama bu olmayacaksa mesela Trump Putin'e kızıp Rusya'nın petrol ihracatına yeni kısıtlamalar getirecekse, İran'ın gırtlağını sıkacaksa o zaman bambaşka bir manzara konuşuyoruz.
Peki, şimdi biraz piyasaya konuştuk. Biraz daha böyle Türk piyasasına etkileyecek, etkileyemeyecek. Biraz önce biraz hafif bahsettiniz. Şey konuşalım, Kürt açılımı mı? Kürt sorunun çözümü mü? İsim, isim koymadılar bu sefer. Biz de bir koymayalım. Fotoğrafı görmüşsünüzdü.
Gördüm.
Gerçekten siyasi tarihi açısından kayda geçecek. Önemli bir fotoğraf ve önemli bir açıklama. Ben bundan önceki çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın mektubu okuduğunda Diyarbakır'daydım. Nevruz'da okumuştu. Ondan sonra hızlıca iş kötüleşti. Ondan sonra Şubat'a kadar geldik. Şimdi farklı bir süreç yönetiliyor. Hem tekniği, taktiği farklı hem de gidilecek nokta da muhtemelen farklı. Evet. Nasıl görüyorsunuz bu iş? Başarı kıstası bu da zor bir şey. Yani başarı oldu ve olmadı demek. Ama insanlar ölmüyorsa ne olursa olsun başarı dene.
Evet. Benim başarının ilk kriteri o. Evet. Kimsenin canını yanması. İkinci kriteri insanların istediği gibi yaşaması. Kendi kültürlerini arzu ettikleri gibi ifade etmeleri. Bu amaçla yola çıkıldığına inanmıyorum açıkçası. PKK silah bırakacak çünkü zaten kaçacak yeri kalmadı ve bitirdik PKK'yı yani. Suriye Kürtleri de biraz önce bahsettiğim nedenlerden dolayı Amerika desteğini çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kafalarında bekliyor ve Araplar hiçbir şekilde onlara özellik veyahut da otonomi verme niyetinde değiller. Dolayısıyla bu silah bırakma çağrısına uyulacak. Terörü hallettik. Allah razı olsun. Allah bütün yapanlardan razı olsun. Kimsenin canı yanması Suriye Kürtlere dair. İkinci aşama DEM Parti ile veyahut da Kürtleri kim temsil ediyorsa pazarlık edip veyahut da oturup konuşup o insanların dertlerine çare bulmak. Oraya gelebileceğimizi zannetmiyorum. Bu muhtemelen anayasa görüşmeleri için yapıldı.
Evet.
Erdoğan'ın yeniden seçilmeye ihtiyacı var. Çünkü Erdoğan hiç öyle demokratikleşecekmiş gibi bir hava vermiyor açıkçası. Hani belki ruhu farklıdır bilemem ama söylem çok ağır ya.
Evet, evet.
Ve Beykoz Belediyesi'nde içeri alıyorsun. Yani bir yandan bunlar oluyor. O masada oturanların dün Kürt paydaşların hepsi ağır cezada yargılanıyor. Veyahut da yargılandı. Samimiyetten yoksun bir çaba olarak görüyorum. Somut olarak söyleyeyim. PKK ve Suriye Kürtlerinin silahtan arındırılması yapılır. Bu bir prim getirir. Ekonomik katkısı da olacaktır bunun. Hiç şüphe yok. Ondan sonraki aşama anayasa süreci. İki şey olabilir. Bir, DEM Parti ön koşul koyacak. Diyecek ki Selahattin Demirtaş ve bizim siyasi tutuklu olarak arz ettiğim, kabul ettiğimiz insanları serbest bırakın. İki, daha fazla kayyum istemiyoruz. Ve bunun çok somut garantiler isteyecektir. Yasalık. Evet. Bu birincisi, bu orada tükenir o zaman. Yeniden özelle pazarlığa başlanır erken seçim için. Ya da milletvekili transfer edilir. İkincisi, DEM der ki siz bize bir jest yaptınız. İşte belki Öcalan'ın tutukluluk koşulları rahatlatıldı. Biz de oturalım masada isteklerimizi şey yapalım. O zaman uzun süren bir pazarlık dönemi yaşanır. Ama sonuçta Kürtlerin en basit taleplerinin dahi yerine getirebileceği bir ortamın kabul edilebileceğini ben düşünmüyorum AKP ve Bahçeli tarafından. Eğer Erdoğan güçlü cumhurbaşkanlığının ona verdiği yetkilerden vazgeçmeye razı olursa, gücü yargıya, parlamentoya ve belediyelere devretmeye razı olursa anayasadan sonuç alınabilir. Diğer partiler de katılabilir. Ama açıkçası biz burada umutlu olmayı değil somut gerçekleri konuşuyoruz. Ben Erdoğan'ın böyle bir projenin parçası olacağını hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla bu iş 1-2 ay içinde kesilir. Ama önümüzdeki 15 gün çok kritik. Bir kez daha hatırlatıyorum, kusura bakma. Bir, silah bırakılması olumlu etki yaratır veyahut da kendini feshetme kararı. İkincisi, arkasından DEM Parti'ye bir çağrı yapılması lazım. Gelin anayasa konuşalım diye. O noktada demin ne söyleyeceği bence piyasaları da hissiyat vasıtasıyla ekonomiyi de çok etkiler.
Daha çok su kaldırır tabii bu iş. Çünkü içine esas tıkandığı yer bundan sonraki yer. Çünkü Öcalan daha önce de pozitif mesajlar verilmişti. Daha önce de görüşme yapılmıştı. Ama bu işte özgürlükleri genişletmek veya işte Kandil'dekilerin PKK yönetiminin ne olacağı, geleceği, Öcalan'ın geleceği falan orada tıkanıyor iş. Çünkü orası biraz daha şey ara.
Ya Öcalan'a bir takım rahatlıklar sağlanacak. Bu zamana yayılacak. Her şeyden önce Türk insanının acısının ve tepkisinin dindirilmesi lazım. Ne olacaksa ondan sonra olabilir. Ben Öcalan'ın da bunu kavradığını düşünüyorum. En azından gelen mesajlar öyle. İkincisi, baskı rejiminin biraz daha rahatlatılması lazım. Şu anda çok anlamsız gidiyor. Ben açıkçası bunun gerçekleşeceğini pek zannetmiyorum.
Bir de Atilla Bey, şey var şimdi, birebir örnek olarak söylemiyorum da. Mesela Teğmenler biliyorsunuz ihraç edildi. Mustafa Kemal askeri dediği kere için. Yani işte bu tip böyle sembolik olaylar bu tip sorunun çözümü de zorlaştırıyor.
Kesinlikle.
Yani bu, o yüzden topyekun bir şey bu. Yani topyekun bir özgürleşme ve demokratik keşif olmadan bu işleri uzun süre sürdürülebilir bir şekilde çözmek çok zor.
İmkanı yok. Yani Nevşin Mengü.
Aynı öyle. Sayın Müslüm'le röportaj yaptı.
Yani adamı daha önce Ankara'ya çağırıp Türk pasaportu vermiş. Yapmayayım yani, bunları ya. Yani halbuki de gereksiz.
Gereksiz işte. Gereksiz. Hiçbir şey yok.
Yani Nevşin Mengü çok sevilen bir insan ama bir siyasi tabanı yok. Beykoz Belediye Başkanı'nı rüşvetten içeri alıyorsun. Ya hani bilemem. Allah bilir ve hatta maliye bilir. Ama yani.
Hepsi mi
bir anda? Yani bir tek onu mu buldunuz be kardeşim? Başka yok muydu ya? Dolayısıyla samimiyetsizlik akıyor her tarafından
evet,
sürecin.
Maalesef öyle. O da başarı şansını azaltıyor. Şimdi içeriden devam edelim. Asgari ücret ve açlık sınırı kıyaslaması her ay biliyorsunuz yapılıyor. 2000 lira altına kaldı asgari ücret açlık sınırının. Açlık sınırı 24.210 lira oldu. Yoksulluk sınırı 75.342 lira. Daha Şubat ayından 2000 lira arkası gerisinde kaldı asgari ücret.
Türkiye'de çok ciddi bir yoksullaşma var.
Agazan bekler misiniz bu kadar?
Beklemiyorum, hayır. Eğer bir Erdoğan 2026'da bir şekilde erken seçim kaygısı içinde ya da planı içinde değilse seçimlerden önce hiçbir şey beklemiyorum. Kardeşim anlatamıyoruz yani, bakın, enflasyonla mücadele etmek için bu zamların düşük tutulması lazım. Başka yolları var, söylüyoruz. Sosyal güvenlik ağı bunun için var. Bunların hiçbirini yapmadan siz bütün bu ekonomik programın sosyal ve ekonomik maliyetini fakirlerin sırtına yüklüyorsunuz. Ya çok basit bir vergi reformu geçirin ya. Yani gelir kişinin banka hesabına bakın ya da altındaki arabaya bakın. Ve eğer vergi beyanı bunlarla uyumlu değilse çağırın sorun ve vergi alın. Ha bu açlık sınırının altında yaşayan insanlar acısını hafifletir mi? Hafifletir. Çünkü herkesin yoksul olduğu bir toplumda acılara katlanmak daha kolaydır. Milletiz, beraber yaşıyoruz. Bazılarının her gün biraz daha zenginleştiği bir toplumda bunlara katılmak imkansız hale gelir. Yani Erdoğan sürekli gündemi değiştirmeye falan çalışıyor ama anketlere bakıyoruz. Halk yemiyor. Halk ekonomi konuşmak istiyor. Çok açıkça söyleyeyim, CHP'den de istediği karşılığı bulamıyor.
Evet, bulamıyor.
Yani ne isterseniz vereceğiz bir ekonomi programı değil. Bu muhakkak yani işte İmamoğlu herhalde, başka aday yok değil mi? Aday adayı yok başka.
Ön seçimde sadece İmamoğlu.
Tamam, o adaylığına çıkıldıktan sonra CHP eğer AKP'ye rakip olmak istiyorsam neler yapacağını değil, nasıl yapacağını, parayı nereden bulup halka daha fazlasını verebileceğini çok açık bir şekilde anlatmalı halka. Aksi halde bu bir isyana dönüşüyor. Bak söyleyeyim, 2026'da da iyiye gitmeyecek. Enflasyon 30'da tıkanır. Daha da kötü bir şey var.
Cevdet Akçak kızacak size.
Cevdet evet yani.
Nerede biliyorsun?
İyi ki telefon etmiyor ama tenezzül edip. %30'da tıkanır. Daha da önemlisi bak, seçimlerden önce %100 zam yaparsın. Kişinin gelir kaybını telafi et. Servet kaybını telafi eder. Bütün bu insanlar servet kaybetti. Yani bu NAS politikası insanların birikimlerini öldürdü. Öteki tarafta bir kamu bankası ya da bir kamu şirketi kampanya yapıyor. Ucuz konut 6 milyar liradan başlıyor. Ve yani aylık ödemesi 100 bin lira filan. Ya bu bile gösteriyor Türkiye'nin ne hale düştüğünü yani.
Türkiye'nin ne hale düştüğünü gösteren bir diğer şey de ilaç. Da sıkıntı. Eczanelerde yani, özellikle. Neden ilaç alanında sıkıntı yaşıyoruz? Çünkü hayati bir sorun dediğiniz gibi.
Ya en temel noktası şu. Yani herkese neredeyse bedava sağlık hizmetini hiçbir bütçe karşılayamaz. Bizim Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi de iyice yetersiz. Bir şekilde para toplamaya çalışıyorlar. Bunun bir yolu belki çözülmüştür bilmiyorum. Biliyorsun bir ara ithal tıbbi alet kullananların ve bunları satanların paraları ödenmiyor. 20 milyar dolara yakın borç birikmiş. Bu ödendi mi bilmiyorum. İkincisi ilaç ithalatının fiyatını düşürmek için suni bir euro ve dolar kuru evet. belirleniyor. Şu anda euro da 20 lira mı 24 lira mı ne yani piyasanın %33 altında. Ve diyorlar ki üreticilere ve ilaç ithalatçılarına ithal ederseniz bu fiyattan size biz öderiz diyor. Adam getirmiyor tabii. Ya getiriyor yani artık 10 yıldır piyasada olan ve çok ucuza mal ettiği ilaçlar var getiriyor. Ama nadir hastalıklar, yeni ilaçlar, daha iyi ilaçlar gelmiyor Türkiye'ye. Tıbbi malzemenin çoğu gelmiyor. İkinci bir yöntem de eczacıların tepesine binmek. Çok acı çektiriyorlar eczacılara. Yani her gün maliye geliyor. En ufak bir prosedür hatası ya da kayıt hatası yapıldıysa 20-25 bin lira ceza kesiliyor. Ya bu insanlar Türkiye'nin bel kemiği en az hemşireler kadar. Bugün pek çok insan doktor yerine eczacılardan tıbbi tavsiye alır.
Özellikle basit böyle günlük
evet. şey. Evet. Yani hani başın ağrıyorsa şu ilacı alma şeklinde. Bu bile yeterli. Bir şekilde böylece sağlık bütçesi kontrol altına alınmaya çalışıyor. Doktorlara büyük ızdırap çektiriliyor. Gereksiz nöbetler, düşük ücretle çalışmalar, hafta sonu çalışmaları falan. Çözümü bu değildir. Maalesef insanlar biraz katkı payı ödeyecek. Maalesef gelir ayrımı yapılarak bir hak ediş olsa dahi zenginlerin daha fazla sağlık gideri ödemesinin yolu açılacak. Tamamlayıcı sağlık sigortası genişletilecek. Özel sağlık sigortasına teşvikler sağlanacak. Bunlar olmadan bu sorunu çözemezsiniz. Bakın bu daha da kötüye gidecek. Her sene 1 milyon emekli ekleniyor artık. Bir de bu galiba 2025'te emekli olanların maaşları daha düşük olacakmış. Hangi akla hizmet bilemiyorum ya da hangi kanun bunu emrediyor. Anladığım kadarıyla 2024 sonunda emeklilik talepleri şey yapmış yani ayyuka evet. çıkmış. Bu insanlar da tabii devletten para almaya hak kazanıyorlar sağlık sorunları için. Nasıl ödeyeceksin kardeşim bunu? Senin iş gücün artmıyor. Zaten 8 milyon insan sağlık sigortası, genel sağlık sigortasından yararlanıyor, ödeyemiyor primlerini. Çok ciddi bir krizin içindeyiz.
Evet, Türkiye, siz bunu daha önce söylediniz. Türkiye'nin önümüzdeki yıldaki en büyük krizi hem emeklilik sistemi hem de sağlık sistemi de olacak ve çözüm de kolay değil.
Yani çözümler var da bu en büyük sorunlardan biri. Türkiye'de çözüm dediğinde o sorun masaya yatırılıyor. Ama toplumda sorunlar öyle çözülmez. Bütün sorunları bir arada masaya yatırıp birine çarenin ötekini daha kötüye götürmeyeceğine emin olmalısın. İşte buna yapısal reform diyoruz. O konuda da hiç çalışma dahi yok.
Tabii canım. Bakan kimse yok.
Şeyi dinledi mi kimse bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın pazar günü yaptığı konuşmayı. Ya dinledim inanamadım. Yani öyle bir Türkiye tarif ediyor ki işte uzaya gideceğiz. Yüksek teknoloji üreteceğiz. Tamam de yani 20 yıldır söylüyorsun. Nasıl yapacaksın hiç yok. Hiçbir İçinde reçete öneri yok.
Gidişat o yönde değil.
Gidişat zaten evet yani sokaktaki insan, hane halkının enflasyon beklentisi yine yükselmiş. Dolayısıyla doktorlar bunu hep söyler. Hastasın iyileşmek için ilk önce hasta olduğunu kabul edeceksin.
Evet.
Biz hasta olduğumuzu kabul edemiyoruz bir türlü.
Çünkü onu da siyasi zayıflık olarak görüyoruz. O yüzden. Peki artık kapatırken birkaç tane kısa Trump bölüm açmak istiyorum sekansı. Gazze videosunu gördünüz mü Trump'ın?
Ya
resmi Instagram
ya.
Hesabından yayınlanan.
Evet ya yani hakikaten evet.
Nasıl bir şuur kaybıdır bu ya?
Evet inanılır gibi değil. Yani ilk döneminde Amerikan Psikiyatristler Derneği ya da odası bu adam narsizmden yani ruh hastasıdır diye açıkça rapor yayınladı. Türkiye'de yapsan tabii ne oda kalır ne
binayı kökü ya.
Bina ne de mahalle kalır. Evet yani ne yaptığını hakikaten bilmiyor. O da sırça köşküne gömmüş. Mar-a-Lago diye bir köşkü var şeyde Florida'da. Orada golf oynuyor. Ya düşünebiliyor musun yani bir ülkede İsrailliler 50 en az 50 bin kişiyi kesmiş resmen katletmiş. Yüz binlerce insan evinden olmuş. Sağlık hizmeti diye bir şey yok. Su yok. Sen bu insanları bir de iyice atacaksın oradan ve orayı bir Las Vegas gibi gazino ve tatil yeri haline. Ya peki yaptın. Buna yatırım yapacak Amerikan şirketi bulunur mu? Aptal mı adamlar ya? İkincisi oraya gidecek turist bulabilir misin? Oranın her yeri kan kokuyor kardeşim. Bunu söyleyebilmek yani hakikaten...
Hadi onların hepsini düşündün. Buraya bir video çekip kendi hesabına paylaştırır mısın ya?
Ya evet.
Troy hesap paylaşsa olmaz bu kadar dersiniz. Yani çünkü ya, göğüsler hep inanılmaz.
Evet yani hakikaten çok şey acı verici. Ya daha başkaları da var. Adam resmen basına diyor ki Avrupa Birliği bizi oymak için evet. kuruldu. Yani screw up, screw kelimesini dün ilk kabine, çarşamba günü ilk kabine toplantısını yaptı. Herkes işte takım elbiselerle falan, tuvaletlerle geldi. Ya resmi kıyafet. Elon Musk geliyor, kafasında şapka, üstünde tişört, üstünde ceket. Bakanlara ayar çekiyor. Ve bu adam yani kabineye bakan da değil. Resmen devlet görevlisi de sayılmıyor. Bu nasıl bir şeydir ve sonuçları görülüyor ama anketlerde hem Elon Musk'ın itibarı hem Trump'ın itibarı düşerken halkın söylediklerini gerçekleştirebileceğine olan güveni çok sert bir şekilde düşüyor. Tüketici iyice telaşlandı. Enflasyon artacak diye elini piyasadan çekmeye başladı. Yani bu şekilde devam ederse ara seçimde silinecek cumhuriyetçiler.
Siz ama Trump'a Musk'ın ittifakını çok uzun sürmeyeceğini söylemiştiniz. Onu da hatırlatayım seyircilerimize.
Evet, yani 5 ayım kaldı. Hani dünkü yani o kabine toplantısındaki pozunu gördükten sonra.
Son olarak şunu sorayım. Yine Trump'ın çılgın projesi. Demiş ki 5 milyon dolarlık verene vize verin. Aha. Vatandaşlık verin. 50 trilyon dolar toplayabiliriz. 35 trilyon dolar borcumuz var. Ne güzel oldu demiş.
Kaç milyon kişi alacaklar ya?
1 milyon kart satarsa 5, 10 milyon kart satarsa 10 milyon kart derken 10 milyon vize işte 5 milyon dolardan 50 trilyon dolar.
Bilet satarsın. Abi gayet güzel fikir.
Kaç satılır ya? Ha? Kaç kişi alır ki dünyada? Bayağı...
Türkiye'den 2 milyon kişi alır.
5 milyon dolar ama.
5 milyon dolar. Ne bekledik ki 5 milyon dolar?
Bizde yok.
Bizde yok ama işte sorun var. Ya şu anda Amerika nasıl vatandaş seçiyor biliyor musun? Piyangoyla.
Evet piyangoyla.
İnanılır gibi değil. Ve yani gelenler de sorunlu. Hani tabii. Terörist falan çıkıyor. Çünkü başka hiçbir tercih kriteri kullanmıyor. Başka bir yöntemleri daha vardı. Özel yetenekli kişilere vize veriyorlardı. Onu da azalttı Trump. Bence hiç şey değil. Yani aptalca fikir değil.
Çok kendi güzel. Kendi fikir havuzundaki mantıklı fikirden birisi.
Yani şu andaki yöntemlere göre bir Pareto anlamda daha iyi gidişi şey yapıyor. Vallahi çok iyi yani. Bütün Çinliler, Japonlar Amerika'ya dolaşır. Ve hakikaten de öder yani. Bayağı bir öder.
Öder değil mi? Bayağı bir talep olur.
Bayağı bir talep. Aşırı bir talep olur aşırı. Yani.
Evet. Ama bir gün böyle bir şey olacak dünyada. Çünkü dünyanın gidişatında...
Bak bu AFD'yi çok iyi okumak lazım. Alternative für Deutschland. Yani başka bir şeyle karıştırılmasın. Yani birden bu bizim bildiğimiz İbiza'da parti yapan Avrupalılar faşist mi oldular? Yeniden Hitler selam. Değil abi. Millet göçmen istemiyor. Ve haklı nedenleri var. Merkez parti efendim buna ırkçılık. İşte yok siyasi nedenlerle gelen. Yok kardeşim istemiyor adam. Ve sen bunun dediğini yapacaksın.
5 milyon dolar veren insanı da mı istemiyor?
Onlar istiyor.
İşte.
Bak mesele orada zaten. Nasıl bizde bir hayat tarzı endişesi var? Biz hala 20 yıl AKP iktidarına rağmen işte Müslüman tarzı yaşayanlarla laikleri barıştıramadık. Aynı yerde pek rahatsız oluyorlar birbirlerinin. Düşünsen şimdi Avrupa'nın ortasında yine kendi geleneklerinle yaşamaya çalışıyorsun. Hintliler, Pakistanlılar, işte o evet. Afganlar türbanlarla dolaşıyorlar. Evet. Etraf kokuyor filan. Adam diyor ki sen ne karışıyorsun bana? Ben de bu ülkenin değilsin kardeşim ya. Yani bu yazılmamış bir kural ama o ülkenin vatandaşı olmanın belli bazı kuralları var. Onlara uymak zorundasın. Ve bunu yapmıyorsun. Yapmamakta direndiğin sürece de bütün kapılar kapanacak. Yani söylüyorum bütün kapılar kapanacak. Ve Türkiye çok büyük zorluk çekecek bu konuda.
Bunu başka bir bölümde daha uzun konuşalım. Dediğiniz gibi ana gündem siyaseti şekillendiren ve tabii ki dolayısıyla ekonomi de şekillendiren gündemin başında geliyor. Teşekkür ederiz.
Ben de sana ve Midas'a çok teşekkür ediyorum.
Midas'a teşekkür ediyoruz. Haftayı kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta sonu.
Herkese keyifli hafta sonları diliyorum.
Midas sundu. Midas.